Şimdi paylaştığınız kaynaklara şöyle bir bakalım diyorum. Manşetler gerçekten de biraz korkutucu.
Evet, ortalık biraz karışık görünüyor.
Bir yanda IMF başkanı çıkmış, işsizlik tsunamisi geliyor diyor. Diğer yanda teknoloji devleri aman inovasyonu yavaşlatalım diye çağrı yapıyor.
Tam bir kıyamet senaryosu, evet. Yapay zeka her şeyi silip süpürecek gibi bir hava var.
Aynen. Ama sonra sizin notlarınızda öyle bir veriye denk geldim ki bütün bu tabloyu yani resmen alt üst ediyor.
Hangisi? O 3 milyonluk artış mı?
Ta kendisi. ChatGPT'nin çıkışından bu yana yani yapay zekanın en çok tehdit etmesi beklenen dönemde beyaz yakalı işlerin sayısı azalmamış.
Azalmamış, tam tersine artmış.
3 milyon artmış. Bu akıl alır gibi değil. Benim e-posta kutum yapay zeka herkesi işsiz bırakacak makaleleriyle dolu. Bu nasıl olabilir? Bu çelişkiyi bir yere oturtmamız lazım.
Kesinlikle ve bu çelişkinin cevabı şeyde teknolojinin kendisinde saklı aslında. Paylaştığınız makalelerden birinde buna harika bir isim veriyorlar. Engebeli sınırlar.
Engebeli sınırlar. Kulağa ilginç geliyor.
Bu kavram her şeyi açıklıyor. Yapay zekanın yetenekleri hani sandığımız gibi pürüzsüz bir yükseliş çizgisi değil. Aksine inişli çıkışlı, öngörülemez bir dağ sırası gibi.
Yani ne gibi? Biraz daha somutlaştırabilir misiniz?
Şöyle düşünün, aynı yapay zeka bir yandan karmaşık bir tıbbi teşhisi saniyeler içinde koyabiliyor.
Evet.
Ama sonra ona çilek kelimesindeki R harflerini say diyorsunuz takılıp kalıyor. Veya iki elmanın olduğu bir resme üç elma diyebiliyor.
Ciddi misiniz?
İşte bu öngörülemezlik, bu engebelilik bir şirketin yarın bütün çalışanlarını kovup yerlerine bir yapay zeka koymasını engelliyor.
Anladım. Yani hata yapma riski şu an için çok yüksek. Bu da doğal bir fren etkisi yaratıyor.
Aynen öyle. Teknoloji kendi hız tümseyini kendi içinde taşıyor bir nevi.
Bu durumu tamamen değiştiriyor. Peki bu yeni bir durum mu? Yani daha önce benzerini yaşadık mı?
Hem de nasıl? İşte işin en ilginç yanı da bu. Araştırmanın altını çizdiği nokta şu. Bugünü anlamak için geçmişe, elektrik devrimine bakmamız gerekiyor.
Elektrik devrimi. Bu çok güçlü bir benzetme.
Kesinlikle. Çünkü adaptasyon sürecini mükemmel özetliyor. Elektrik 1880'lerde fabrikalara girdiğinde fabrika sahipleri ne yaptı biliyor musunuz?
Ne yaptılar?
Ortadaki devasa buhar motorunu söküp yerine devasa bir elektrik motoru koydular. O kadar.
Yani hiçbir şeyi değiştirmediler aslında.
Hiçbir şeyi. Bütün makineler yine o tek motorun etrafında eski düzende çalışmaya devam etti ve tabii ki beklenen o büyük verimlilik patlaması bir türlü yaşanmadı.
Ta ki birileri daha iyi bir fikir bulana kadar, değil mi?
Aynen öyle. Asıl devrim yeni nesil mühendislerin bir dakika ya neden her makinenin kendi küçük motoru olmasın diye sormasıyla başladı.
Aa evet, üretim bandı fikri.
İşte o zaman fabrikanın bütün mimarisini değiştirdiler. Ama bu aydınlanma neredeyse 40-50 yıl sürdü.
40-50 yıl mı? İnanılmaz.
İşte biz de şu anda yapay zekanın o devasa motor dönemindeyiz. Sadece eski bir görevi alıp yerine yapay zekayı koyuyoruz ama bütün iş akışını yeniden düşünmüyoruz.
Vay canına, bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Yani asıl soru yapay zeka işleri ne zaman devralacak değil,
değil.
Belki de yapay zeka için üretim bandını ne zaman icat edeceğiz olmalı. Bu çok daha ilginç bir problem.
Çok daha doğru bir soru.
Peki tamam, ekonominin geneli için bir adaptasyon süreci var, anladık. Ama bu tek tek insanlar için pek de rahatlatıcı değil. Kaynaklar bu geçiş sürecinde kimlerin en çok risk altında olduğunu belirtiyor mu?
Evet, bu konuda çok netler. Risk üst düzey yöneticiler veya yaratıcı profesyoneller için değil.
Kimin için peki?
En büyük risk işi büyük ölçüde rutin ve tekrara dayalı görevlerden oluşanlar için. Veri girişi yapanlar, rapor özetleyenler, yani giriş seviyesi ve arka ofis pozisyonları şu anda en kırılgan grup.
Anlıyorum. Peki çözüm ne? İşten çıkarmaları yasaklamak gibi bir şey mi?
Hayır hayır. Önerilen çözüm çok daha yapıcı. Amaç gençlerin işe alımını durdurmak değil, tam tersi. Onları bu yeni dünyaya hazırlamak.
Nasıl yani?
Onları bir nevi yapay zeka operatörleri olarak yetiştirecek yeni programlar oluşturmak. Şöyle düşünelim. Excel ilk çıktığında bütün muhasebecileri kovmadık, değil mi?
Hayır, onlara Excel kullanmayı öğrettik.
Aynen öyle. uyum sağlayanlar devam etti. Bu da aynı prensip. İş tanımlarını angaryadan arındırıp, insanın muhakeme ve analiz gibi yeteneklerine odaklanan yeni roller yaratmak hedefleniyor.
Öyleyse toparlayacak olursak, bu aslında bir yok oluş hikayesi değil, bir dönüşüm hikayesi.
Kesinlikle. Paylaştığın tüm bu materyaller bize yapay zeka geçişinin bir sprint değil bir maraton olacağını gösteriyor. Veriler paniğe kapılmak yerine adaptasyona odaklanmamız gerektiğini söylüyor.
Çok net.
Bu analizden sonra belki de aklınızda kalması gereken asıl düşünce şu olmalı. Sormanız gereken soru bir robot işime alacak mı değil.
Nedir peki asıl soru?
Belki de asıl soru şu. Şirketler ve eğitim sistemleri bizlerin bu yeni aracı kullanarak sadece insana özgü olan analiz, empati ve yaratıcılık gibi yeteneklere odaklanmasını nasıl sağlayacak?
Evet.
Bu dönüşümü kimin ve nasıl yöneteceği, geleceği asıl şekillendirecek olan şey bu.